Ayrım 23, Arı Kovanına Çomak Sokan Kız, Stieg Larsson, sayfa 359. 14. Bölüm, 18 Mayıs Çarşamba. Monica Figueroa çarşamba sabahı saat 5'te kalktı. Alışkanlıklarının tersine olağanüstü kısa bir koşu yaptıktan sonra duş aldı. Siyah bir kot pantolon, beyaz keten bir gömlek giydi. Kahve yapıp termosa doldurdu, yanına sandviç hazırladı. Koltuk altı tabanca kılıfını takıp Zigzaver marka tabancasını kılıfına yerleştirdi. Gri renk ince bir ceket giyerek dışarı çıktı. Saat 6'yı biraz geçe arabasına atlayıp Wallingby'ye gitti. Göran Martenson iki katlı bir evin üst katında oturuyordu. Monica salı günü onun hakkında resmi arşivlerden bulabileceği her türlü bilgiyi almıştı. Martenson bekardı, yani istediğiyle birlikte yaşayabilirdi. Poliste kaydı yoktu. Zengin değildi ama açlıktan da ölmüyordu. Nadiren hastalık raporu almıştı. Dikkat çeken tek şey 16 tane silah ruhsatının olmasıydı. Bunlardan 3 tanesi av tüfeğiydi, diğerleri de değişik markalarda tabancalar. Ruhsatı olduğu sürece elbette bu bir suç değildi. Ama Monica bu kadar çok silah bulunduran insanlara her zaman şüpheyle yaklaşırdı. Monica arabasını KAB plakalı Volvo'nun 40 metre kadar uzağına park etti. Kağıt bir bardağı yarısına kadar kahve doldurdu, sandviçini yedi. Bir portakal soyup dilimlerini emdi. Doktorlar ziyaretine geldiklerinde Lisbeth Salander bitkindi. Başı ağrıdan çatlıyordu. İstediği ağrı kesiciyi itiraz etmeden verdiler. Bir saat sonra baş ağrıları daha da artmıştı. Sinyal düğmesine basarak hemşireyi çağırıp bir ağrı kesici daha aldı. Ama o da fayda etmedi. Öğle yemeğinde Lisbeth'in başındaki ağrılar o kadar çok artmıştı ki hemşireler Doktor Andrin'i çağırmak zorunda kaldılar. Andrin kısa bir muayeneden sonra Lisbeth'e daha güçlü ağrı kesiciler verdi. Lisbeth dilinin altına sakladığı hapları odada yalnız kalır kalmaz tükürüyordu. Saat 2 civarında kusmaya başladı. Saat 3'te bir kez daha kustu. Helena Andrin hastaneden ayrılmadan hemen önce saat 4'te Doktor Anders Jonasson bölümüne geldi. Midesi bulanıyor ve şiddetli baş ağrıları var. Dexofen verdim. Neyi var anlayamadım. Son günlerde durumu iyiye gidiyordu. Bir çeşit iltihaplanma olabilir. Ateşi var mı diye sordu Doktor Jonasson. ''Hayır, bir saat önce 37.2 idi, yani endişelenecek bir şey değil.'' ''Tamam, bu gece bir gözüm üzerinde olacak.'' ''Ben 3 hafta izne ayrılıyorum.'' dedi Doktor Andrin. ''Onunla senin ya da Svan Tesson'un ilgilenmesi gerek. Svan Tesson onu pek tanımıyor.'' ''Tamam, sen yokken onunla ben ilgileneceğim.'' ''İyi, eğer herhangi bir sorun çıkar ya da yardıma ihtiyaç duyarsan beni arayabilirsin.'' İkisi birlikte Lisbeth'i ziyaret ettiler. Yorganı burnuna kadar çekmiş yatan Lisbeth acınacak bir haldeydi. Anders Jonasson elini Lisbeth'in alnına koyup yokladı. Nemliydi. Sanırım kısa bir muayene yapmamız gerekiyor. Jonasson Andrin'e teşekkür edip iyi akşamlar diledi. Saat 5 civarında Doktor Jonasson, Lisbeth'in sayır defterine ateşinin 37.8'e çıktığını, akşam 3 defa daha ziyaret ettikten sonra da 38'e çıktığını kaydetti. Bu normalin üzerindeydi ama büyük bir problem yaratmayacak kadar düşüktü. Saat 8'de kafasının röntgeninin çekilmesini istedi. Röntgen filmlerini alıp inceledi. Dikkat çekici bir şey yoktu. Yalnızca kurşun yarasının yanında zor fark edilir siyah bir leke vardı. Jonasson bunun üzerine dikkatle düşündükten sonra Lisbeth'in hasta seyir defterine ortalama bir şeyler yazdı. Röntgen incelemesi hastanın durumu hakkında kesin bir bilgi vermiyor. Bununla birlikte durumu hızla kötüleşti. Röntgen filmlerinde görünmeyen küçük bir kanamanın olabileceğini yok sayamayız. Hasta dinlenmeli ve gözetim altında tutulmalı. Erika Berger çarşamba sabahı işe geldiğinde bilgisayarına 23 e-postanın düştüğünü gördü. Bu e-postalardan bir tanesi redaksiyon-sr@sverigesradio.com adresinden geliyordu. Tek kelimeydi. Orospu. Baş parmağını tam e-postayı silmek için kaldırmışken durdu. E-posta listesinde geriye giderek 2 gün önce centralred@smpost.se adresinden gelen e-postayı buldu. Orospu yazan iki e-postada basın dünyasından adresler kullanılarak gönderilmiş. Basın delisi başlığıyla yeni bir dosya açarak iki e-postayı da bu dosyaya taşıdı. Arkasından o sabahki iç yazışmaları okumaya başladı. Göran Martenson evinden 7.40'da çıktı. Volvosuna binip şehre yöneldi. Honsgatan'ı geçti. Brankirgatan üzerinden Belmansgatan'a girdi. Oradan sola dönüp Tavastgatan'ın hemen köşesindeki Bishop's Arms pub'ın yanına park etti. Monica Figueroa şanslı günündeydi. Bishop's Arms'a yaklaşırken kaldırımın kenarından hareket eden bir minibüsün yerine arabasının yönünü Belmansgatan'la Tavastgatan'ın birleştiği tarafa çevirerek park etti. Olduğu tepeden etrafı çok iyi görebiliyordu. Martenson'un Tavastgatan'a park ettiği arabasının arka camı da görüş alanındaydı. Hemen önünde Priest Ground'a inen fazlasıyla dik yokuşun altında Belmansgatan'ın bir numaralı binası vardı. Binayı yalnızca yandan görüyordu ama arabadan çıkarsa rahatlıkla kapısını da görebilirdi. Martenson'un bu adrese geldiğinden hiçbir kuşkusu yoktu. Mikael Blomquist'in dairesi bu binadaydı. Monica Figueroa binayı göz altında tutmanın tam bir karabasan olduğunu fark etmişti. Burası ancak Maria asansörüne bağlanan üst geçitten izlenebilirdi. Orada araba park edecek bir yer olmadığından izleyen kişi tıpkı eski telefon tellerindeki kırlangıç gibi ortada olacaktı. Monica Figueroa'nın arabasını park ettiği Belmansgatan'la Tavastgatan'ın birleştiği yerdeki tepe arabanın içinde oturarak etrafın gözlenebileceği tek yerdi. Aslında dikkatli bir göz hemen fark edeceğinden burası da o kadar iyi sayılmazdı. Ama arabadan çıkıp etrafta boş boş dolaşmak istemiyordu. O zaman daha çabuk fark edilirdi. Dış görünüşü bu tür polisiye işlere uygun değildi. Mikael Blomquist binanın kapısından 09:10'da çıktı. Monica saati kaydetti. Mikael'in Belmansgatan'ın yukarısındaki üst geçide şöyle bir göz attığını fark etti. Yokuşu tırmanarak ona doğru geliyordu. Torpido gözünü açtı, bir harita çıkarıp yanındaki koltuğa yaydı. Not defterini açtı, telefonla konuşarak not alıyormuş, numarasına yattı. Başını haritaya doğru iyice eğip cep telefonuyla yüzünün bir bölümünü kapattı. Göz ucuyla Tavastgatan'a bakan Mikael Blomquist izlendiğini biliyor olmalıydı. Büyük ihtimalle Martenson'un arabasını da görmüş ama hiç aldırmadan devam etmişti. Sakin, soğukkanlı, başka birisi olsa arabasının kapısını açar, adamın ödünü bokuna karıştırırdı. Mikael ona doğru yaklaştığında Monica Figueroa sanki bir adres ararmış gibi başını haritaya gömerken bir yandan da telefonla konuşuyormuş pozu takınmıştı. Ama Mikael'in yanından geçerken ona baktığını da hissetmişti. Çevresindeki her şeye şüpheyle yaklaşıyor. Aynadan Hornsgatan'a doğru uzaklaşan Mikael'i izledi. Onu daha önce birkaç kez televizyonda görmüştü. Gerçek hayatta ilk defa görüyordu. Ayağında kot pantolon, üzerinde tişört ve gri bir ceket vardı. Omzuna astığı çantayla uzun gevşek adımlarla yürüyordu. Yakışıklı adamdı. Bishop's Arms'ın köşesinde beliren Martenson, Mikael'i bakışlarıyla izledi. Omzunda kocaman spor bir çanta vardı. Bir telefon konuşmasını yeni bitirip telefonunu cebine sokmuştu. Monica onun Mikael'in peşinden gideceğini umuyordu. Ama o, Monica'nın şaşkın bakışları altında yokuştan aşağı inip Mikael'in oturduğu binanın kapısına yöneldi. Birkaç saniye sonra Monica'nın arabasının yanından geçen mavi tulumlu bir adam da ona katıldı. ''Hey, sen de nereden çıktın?'' Bir süre Blomquist'in oturduğu binanın önünde durdular. Martenson kapı kodunu tuşladı ve içeri girdiler. Daireyi kontrol edecekler. Amatörler gecesi. Ne halt karıştırıyor bu adamlar? Monica Figueroa başını aynaya kaldırdığında Mikael Blomquist'i gördü. Geri dönmüş Monica'nın 10 metre kadar gerisinde durmuştu. Martenson ve arkadaşlarının neler yaptığını görebilecek mesafedeydi. Monica Mikael'in yüzünü inceledi. Mikael ona bakmıyordu. Göran Martenson'un oturduğu binaya girdiğini görmüş olmalıydı. Bir süre sonra topuklarının üzerinde dönüp Hornsgatan'a yürüdü. Monica 30 saniye hiç hareket etmeden oturdu. İzlendiğini biliyor, etrafını göz altında tutuyor ama niçin tepki göstermiyor? Normal bir insan bu durumda yeri göğü yıkardı, bir şeyler planlıyor. Telefonu elinden bırakan Mikhail Blomkvist bir süre masadaki not defterine baktı. Trafik müdürlüğünden aldığı bilgiye göre onu izleyen sarışın kadının oturduğu araba Monica Figueroa'ya aitti. 1969 doğumluydu. Ponton Yargatan'da oturuyordu. Arabanın içindeki Figueroa'nın kendisi olabilirdi. Cep telefonuyla konuşarak koltuğa yaydığı haritayla ilgileniyordu. Bunun Zalachenko kulübünden biri olduğunu iddia edemezdi. Ama çevresindeki her şüpheli davranışı, özellikle de evinin yakındakileri kaydediyordu. Lotti Karim'e seslendi. ''Bu kadın kim? Pasaport fotoğrafını bul. Nerede çalıştığını ve geçmişini iyice araştır.'' ''Tamam.'' dedi Lotti Karim. S&P'nin finans müdürü Christer Zellberg çok şaşırmıştı. Erika Berger'in haftalık bütçe toplantısında önlerine koyduğu 9 maddelik önerilerin yazılı olduğu kağıdı bir kenara itti. Finans müdürü Ulf Flodin endişeliydi. Yönetim kurulu başkanı Borksio her zamanki gibi tarafsız bir yüz ifadesi takınmıştı. ''Bu imkansız.'' dedi Zellberg nazik bir gülümsemeyle. ''Niçin?'' dedi Erika Berger. ''Yönetim bunu asla onaylamaz. Akıl ve mantığın dışında bir şey.'' ''Şu işi baştan alalım.'' dedi Erika Berger. ''Ben S&P'yi kâr eden bir gazeteye dönüştürmek için işe alındım. Bunun için bir şeyler yapmam gerekiyor, öyle değil mi?''
''Tamam ama...''
''Bunu cam bir kafesin içinde oturup hayal kurarak yapamam.''
''Sen ekonomik gerçekleri anlamıyorsun.''
''Olabilir ama bir gazete nasıl çıkarılır biliyorum. Ve gerçek şu ki S&P son 15 yılda 118 çalışanına yol vermiş. Hadi bunların yarısı yeni teknik imkanlarla yerleri doldurulan grafikçi ve benzer elemanlar diyelim. Ama 48 haber muhabiri de işten çıkarılmış.''
''Bütün bunlar gerekliydi. Eğer yapmasaydık gazete çoktan batmıştı.''
''Ne gerekli ne gereksizmiş şöyle bir bakalım. Son 3 yılda 18 muhabir işten çıkartılmış. Bunun yanı sıra 9 kadro açığımız var. Bu açık şimdilik stajyerlerle kapatılmaya çalışılıyor. Spor redaksiyonunda 9 kişi çalışması gerekirken 1 yıldan fazladır 2 kadro eksik.''
''Buna tasarruf deniliyor. Bu kadar basit.''
''Kültür sayfasının 3, ekonominin 1 eksiği var. Hukuk redaksiyonu pratikte yok. Yazı işleri sorumlusu işi düştüğünde sağdan soldan muhabir toplamak zorunda kalıyor ve bunun gibi bir sürü saçmalık var. S&P resmi kurumların faaliyetlerini en az 8 yıldır dikkatle izlememiş. Bu alanda serbest çalışan gazetecilere ve TT Haber Ajansı'na bağımlıyız. Ve senin de bildiğin gibi TT birkaç yıl önce resmi kurumlara bakan bölümünü tasfiye etti.'' ''Başka bir deyişle İsveç devletinin ve makamlarının yaptıklarını izleyen hiç kimse yok.''
''Basın sektörü kötü bir durumda.''
''Durum şu, ya S&P hemen kapısına kilit vuracak ya da yönetim kurulu gözüpek yatırımlar yapacak. Bugün çok az sayıda muhabirle çok sayıda haber üretiyoruz. Metinler sefil, yüzeysel ve güvenilirlikten yoksun. Yani halk S&P'yi okumayı bırakıyor.''
''Ama senin anlamadığın bir şey...''
''Artık şu anlamadığın lafından bıktım. Ben buraya vakit öldürmeye gelmiş basın yayın öğrencisi değilim.''
''Ama önerin çok çılgınca.''
''Niçin?''
''Gazete kâr etmeyi unutsun diyorsun.''
''Bana bak Zellberg, bu yıl gazetenin 23 hissedarına yüklü miktarlarda kâr payı dağıtacaksın. Buna yönetim kurulunda oturan 9 kişiye verilecek bütünüyle mantıksız ikramiyeleri eklersek S&P'nin kasasından 10 milyon kron çıkacak.'' S&P'de personel kısıntısına giderken kendini 400 bin kron ikramiye ile ödüllendirdin. İsveç'teki bazı şirket yöneticilerinin aldığı ikramiyenin yanında seninki devede kulak kalır. Ama benim gözümde 5 para bile etmezsin. İkramiye ancak S&P güçlendirilirse hak edilir. Personeli budayarak S&P'yi zayıflatıp krize sokarak değil.
Haksızlık ediyorsun. Aldığım her tedbiri yönetim kurulu onayladı.
Yönetim kurulu senin önerilerini onlara her yıl kâr payı vermeyi garanti ettiğin için onayladı. Bunlara derhal son verilmeli.
Yani sen şimdi ciddi ciddi yönetimin kâr payı ve ikramiye dağıtmaktan vazgeçmesini mi öneriyorsun? Hissedarların buna ne diyeceğini tahmin edebiliyor musun?
Bu sene sıfır kazanç öneriyorum. Bu 21 milyon kronluk tasarruf demektir. Bununla hem personel açığını kapatır hem de ekonomimizi güçlendiririz. Ayrıca şeflerin maaşlarının indirilmesini öneriyorum. Ben 88 bin kron maaş alıyorum. Spor redaksiyonunun personel açığını bile kapatamayan bir gazete için aklı ziyan bir maaş.
Yani kendi maaşını da mı indirmek istiyorsun? Bir çeşit maaş komünizminin sözcülüğünü mü yapıyorsun?
Saçmalama. İkramiyeleri de hesaba katarsak ayda 112 bin kron maaş alıyorsun. Tam bir çılgınlık. Gazete denge kazanıp müthiş karlar etmeye başlarsa istediğin kadar ikramiye alabilirsin. Ama bu sene senin ikramiyeni arttırabilecek durumda değiliz. Bütün şeflerin maaşlarının yarı yarıya indirilmesini öneriyorum.
Sen hissedarların para kazanmak için hissedar olduklarını bir türlü anlayamıyorsun. Buna kapitalizm deniliyor. Eğer insanlara para kaybetmelerini önerirsen artık hissedar olmazlar.
Ben para kaybetmelerini önermiyorum. Ama içinde bulunduğumuz durumda kaybedebilirler de. Bir şeye sahip olmak sorumluluk gerektirir. Senin şu kapitalizm dediğin şey burada da geçerli. S&P'nin hissedarları elbette kâr etmek istiyorlar. Ama kâr mı yoksa zarar mı ederler, buna pazar karar verir. İşin kuralı bu. Sana kalırsa kapitalizmin kuralları sen ya da hissedarlar için değil, yalnızca S&P'nin çalışanları için geçerli.
Zelberg iç çekti, gözlerini devirdi. Çaresiz bir ifadeyle Borgsio'ya bakarak yardım dilendi.
Borgsio Erika Berger'in 9 maddeli programını inceliyordu.
Monica Figueroa, Göran Martenson ile yanındaki adam bir numaralı binanın kapısından çıkana kadar 49 dakika bekledi. 300 milimetre objektifli Nikon'unu çıkardı. Adamlar yokuşu tırmanarak ona doğru yürürken iki fotoğraf çekti. Fotoğraf makinesini torpido gözüne koyup başını haritaya eğdi. Bakışlarını Maria asansörüne giden üst geçide doğru çevirdiğinde şaşkınlıktan ağzı açık kaldı.
Maria asansörünün tam kapısının yanında duran siyah saçlı bir kadın dijital bir kamerayla Martenson ve yanındaki adamı filme çekiyordu.
''Bu ne ya? Belmans Gatan'da ajanlar kongresi mi yapılıyor?''
Martenson ile yanındaki adam hiç konuşmadan yokuşun başında birbirlerinden ayrıldılar. Martenson Tavas Gatan'a gidip arabasına bindi. Gazlayıp Monica'nın görüş alanından çıktı. Dikiz aynasından mavi tulumlu adamı izledi. Siyah saçlı kadın video çekimini bırakmış, Monica'nın durduğu tarafa doğru yürüyordu.
Yazı mı, tura mı?
Göran Martenson kimdi, ne ile uğraşırdı biliyordu. Ama mavi tulumlu adamla siyah saçlı kadın onun için muammaydı. Arabadan çıkarsa kadının dikkatini çekebilirdi. Kımıldamadan oturdu. Dikiz aynasından mavi tulumlu adama baktı.
Brankir Gatan'a dönüyordu. Siyah saçlı kadın önündeki yol ayrımına gelene kadar bekledi.
Kadın mavi tulumlu adamın peşinden gitmek yerine yokuşun başında 180 derece dönerek Belmans Gatan 1 numaraya yöneldi. 35 yaşlarındaydı. Siyah saçları kısa kesilmişti. Siyah bir kot pantolon ve siyah bir ceket giymişti. Kadın yokuşu yarıladığında arabasından aceleyle çıkan Monica Figueroa Brankir Gatan'dan aşağı doğru koştu. Mavi tulumlu adam ortalarda yoktu. Bir saniye sonra kaldırımın kenarındaki park yerinden Toyota marka bir yük minibüsü hareket etti. Minibüsü adam kullanıyordu. Arabanın plakasını belleğine kaydetti Monica. Plaka numarasını unutsa bile adamı izleyebilirdi. Arabanın yan kapısında Lars Faulson kilit ve anahtar servisi yazıyordu. Üstelik telefon numarası da vardı. Monica arabasına koşup Toyota'nın peşinden gitmeye çalışmadı. Sakin adımlarla geri döndü. Yokuşun başına geldiğinde siyah saçlı kadının Mikael Blomqvist'in oturduğu binanın kapısından içeri girdiğini gördü. Arabasına oturup Toyota'nın üzerindeki ismi ve telefon numarasını kaydetti. Başını kaşıyarak düşünmeye başladı. Mikael Blomqvist'in binasının etrafında sıkı bir trafik vardı. Bakışlarını binanın en üst katına çevirdi. Blomqvist'in çatı katında oturduğunu biliyordu ama şehir planlama şubesinden aldığı çizimlere göre Blomqvist'in dairesi arka tarafa bakıyordu. Burası eskiden beri sanatçıların oturduğu özel bir muhitti. Monica Mikael'in gösteriş düşkünü yeni zenginlerden olup olmadığını merak ediyordu. Siyah saçlı kadın dışarı çıkana kadar 10 dakika bekledi. Kadın Tavas Gatan'a çıkan yokuşu tırmanmak yerine aşağı doğru yürüyüp Pris Grand'a döndü.
Eğer arabası Pris Grand'deyse Monica'nın ona yetişmesi imkansızdı. Ama eğer yayaysa Slussen'den başka bir yere çıkamazdı.
Monica Figueroa arabadan çıktı. Sola dönüp Branik Kargatan'a Slussen'e doğru yürümeye başladı.
Puste Grand'a yaklaştığında kadını gördü.
Bingo!
şehir müzesinin önünden Slussen'e doğru yürüyordu. Peşine takıldı. Kadınla arasına yaklaşık 30 metre mesafe koyan Monica, kadın Slussen metrosuna girdiğinde adımlarını hızlandırdı. Ama kadının metroya inmek yerine büfenin önünde kuyruğa girdiğini görerek yavaşladı. Kuyrukta duran kadını incelemeye başladı. Boyu yaklaşık 1.70'ti, vücudu antrenmanlıydı. Ayağında spor ayakkabılar vardı, ayaklarını yere sağlam basıyordu. Monica birden bu kadının polis olabileceği duygusuna kapıldı. Bir kutu tütün alan kadın dışarı çıkıp Södermalmstorg'a doğru yürüdü. Sağa Katarina Wagen'e döndü. Monica Figueroa'la peşinden gitti. Kadının onu fark etmediğinden emindi. Kadın McDonald's'ın köşesinde kayboldu. Monica Figueroa'la adımlarını sıklaştırdı. Köşeye geldiğinde kadından iz yoktu. Siktir! Ağır adımlarla binaların kapılarının önünden geçti. Gözüne Milton Security tabelası takıldı. Durumu anlamışçasına başını sallayan Figueroa tekrar Belmans Gatan'a döndü. Arabasına bindi, Millennium'un bürosunun olduğu Götgatan'a girdi. Yarım saat boyunca çevredeki sokakları araştırdı. Martenson'un arabasını göremedi. Öğleyin emniyet müdürlüğüne döndü. Jimnastik salonuna girip bir saat ağırlık çalıştı.
''Bir sorunumuz var.'' dedi Henry Cortez.
Marlin Erickson ile Mikhail Blomkvist Zalachenko olayını anlatan kitabın taslağını gözden geçiriyorlardı. Saat öğlen 1.30'tu.
''Otur bakalım.'' dedi Malin.
''Vita Vara AB ile ilgili, yani şu Vietnam'da klozet üretip burada tanesini 1700 papele satan şirketle.''
''Öyle mi? Sorun ne?'' diye sordu Mikael.
''Şirketin yönetim kurulu başkanının adı Magnus Borgsjö. Adam yönetim kurulu profesyoneli. S&P'nin yönetim kurulu başkanı da o ve gazetenin %40'ının sahibi.''
Mikael kaşlarını çattı. ''Emin misin?''
''Evet, Erika Berger'in patronu Vietnam'da çocuk emeği sömüren bir haydut.''
''Yapma ya.'' dedi Malin Erickson.
23. Ayrımın sonu. Sayfa 370.